Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İzh nâdâ rabbehu ennî messeniyed durru ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Eyyub'la alakalı ni'amel abd diyor. O ne güzel kuldur. Aynı sayfada Hazreti Süleyman Aleyhisselam da geçiyor. Hazreti Süleyman da şükür kahramanı. Saltanatı var. O saltanatı şükürde kullanmış. Allah-u Teala onunla alakalı da ni'amel abd, o ne güzel kuldur buyuruyor. İşte gerek sabır gerek şükür hayatımızda en önemli unsurlardan. Eyyub Aleyhisselam'ın hayatı da bir sabır timsali. Bu noktadan ona sabır kahramanı denilmiş. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniye durru ve enterhamur rahimin demeliyiz. Ayet-i kerime mealen şöyle. Önceki başlangıçtaki ibare. İz nâdâ rabbehu, Hazreti Eyyub Rabbine şöyle nida etmişti. Enni messeniye durru, işte ya Rabbi zarar bana dokundu. Ve enterhamur rahimin ve sen Erhamur Rahim'insin. Tabi burada Hazreti Eyyub anlatılıyor. Biz bunu kendimize uyguladığımızda ya Rabbi zarar bana dokundu ve sen Erhamur Rahim'insin. Böyle diyerek kendimize uygulamış olacağız. Tabi insanın hayatında hem sağlık var hem hastalık var. Zaman zaman musibetler var. Böyle olunca Kur'an'ı bir bakışla bakabilmek son derece önemli. Ve insan bu bakışı yakaladığında Cenab-ı Hak'tan gelen her şeyin güzel olduğunu fark ediyor. Ama bunu yakalamadığında genelde zorluklar, musibetler karşısında insanlar feryadı figan eder. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş, ya Rab zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lem'ada 5 nükte var. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar Kur'an-ı Kerim'in 1/5'ini meydana getiriyor. Allah-u Teala mesajlarını kıssalarla veriyor. Mesela diyelim Hazreti Yusuf'un Züleyha ile olan durumu anlatılırken bir iffet timsali olarak bize sunuluyor. Hemen herkesin başından benzeri imtihanlar geçebilir. Benzeri durumlarla karşı karşıya kalabilir. İşte orada nasıl ki Hazreti Eyyub bir iffet timsali, bütün emsali durumlara örnek oluyor. Burada da Hazreti Eyyub bir sabır timsali. Benzeri durumlarda bize bir model oluyor. Daha böyle diğer peygamberlerin veya Kur'an'da kıssası anlatılan diğer kimselerin durumu önümüzde bir hüsnü misal, benzeri durumlarda siz de böyle yapın diye taraf ilahiden bir mesaj. Herhalde bu Kur'an'ı hayatın içinden okumak tarzında bir durum. Yoksa diğer türlü Kur'an-ı Kerim eskilerin böyle masallarını anlatan, hikayelerini anlatan bir kitap gibi görülür. Demek ki tarihte şöyle şöyle olmuş. Ama Kur'an'ın anlatımı öyle bir anlatım ki bu anlatım içinde biz kendimizi de buluyoruz. Daha doğrusu bulmamız da lazım. Böyle bir okuyuşla Kur'an'ı okumak gerekir. İşte bu lemada 5 nükte var. Yani nükte böyle incelikli ifadelere denilir. Hazreti Ali'nin şöyle bir sözünden bahsediliyor. Hazreti Ali demiş ki, ilim noktalar ve nüktelerden ibarettir. Nokta biraz daha temel esaslar, nükte de buradaki incelikler. Üstad Risalelerde tasnif yönüyle hem noktalardan hem de nüktelerden söz ediyor. Birinci nükte, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'tan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüleceğiz. Burada ruhi ve kalbi hastalıklar. Tabii ruhi ve kalbi hastalıklar derken neler olabilir? Kur'an-ı Kerim mesela münafıkları anlatıyor. Anlatırken fi gulubihim marad. Onların kalbinde bir maraz var, hastalık var. Bu maraz nedir? Şek, tereddüt içinde olmak. Müslümanların iyi hallerinden memnun kalmamak, gelişmelerinden memnun kalmamak gibi durumlar, haset etmek gibi durumlar. Demek ki bunların her birisi kalbe ait bir hastalık durumunda. Ve günlük hayatta hepimizin kalple alakalı bir takım rahatsızlıkları olur. Manevi rahatsızlıklar. İşte bir insanın kalbinde Allah korusun küfür varsa, nifak varsa, ehli imana karşı düşmanlık gibi duygular varsa, bunların her birisi bir hastalık durumundadır. Veya haset etmek, çekememek gibi durumlar varsa, bunların her birisi bir hastalık durumundadır. Bunlardan insanın kurtulması lazım. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bize şifa indiriyor ve işin gerçeğini, hakikatini anlatarak bize ölçü veriyor. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyyub'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Tabii diyelim felsefe bölümünde okuyan birisi, okulda o kadar farklı fikirlere muhatap oluyor ki, akşama döndüğünde belki kafası allak bullak. Hangisi doğru, hangisi eğri, ayırt etmekte zorlanıyor. İlahiyatta da olabiliyormuş bu. Ben birisinden duydum. Benim görev yaptığım yerde inşallah olmuyordur da orayla ilgili öyle bir şikayet duymadım. İlahiyatlardan birisinde çocuğu okuyan bir zattan dinledim. Dedi ki bizim çocuk her gün eve adeta yaralı bir vaziyette geliyor. Abi neden dedim. Sanki dedi hadis dersi, hadisleri inkar ettirmek için konulmuş bir ders gibi. O derse giren hoca, işte şu hadis zayıftır, bu mevzudur, bu şöyledir, bu böyledir. Bu gibi devamlı bu tarz konuşmalar olunca bizim çocuk diyor bayağı yaralı vaziyette geliyor. Ama diyor evde risalelerden okuyoruz ve o şekilde tedavi oluyoruz demişti. Yani dini ilimlerle meşgul olurken bile insan bazen kalp yönüyle bazı rahatsızlıklar karşısına çıkabilir. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye, o hazretten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Malum üstadın yazdığı risalelerden birisi, Hastalar Risalesi. Mesela orada günahla alakalı diyor ki, günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Şu dünyada da yine birer hastalık durumunda. Yani dünyada hastalık olması, benim hatırıma şöyle geliyor, hani bazılarında mantar rahatsızlığı oluyor ya, kaşınmaktan lezzet alıyor. Aslında o ızdırap veren bir durumdur ama orada herhalde çok farklı bir lezzetle karşı karşıya kalıyor. Günahlardan lezzet almak da onun gibi. Yani evet, nefsane bir lezzet vardır ama hakikatte ise bu bir rahatsızlıktır. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Kalbi selim diye Kur'an'da geçen bir kavram var. Kalbi selim. Kalbi selim demek hasta olmayan kalp, sağlıklı kalp anlamında. Mesela gözden misal verecek olursak, göz eğer sağlıklıysa her şeyi düzgün bir şekilde görür. Ama miyopsa, hipermetropsa veya renk körlüğü varsa sağlıklı bir şekilde göremez. Demek ki yani kalbin de kendine göre sağlıklı bir hali var. Yani fabrika ayarları gibi, hani Allah'ın koyduğu fıtrat, o şekilde bir dengeli hali var. Günahlar o dengeyi bozuyor, alt üst ediyor. Ve Allah korusun alışkanlık yapıyor. Bunun neticesinde insan manevi yönden ibadetten zevk almayacak, lezzet almayacak duruma geliyor. Bu bir fıtrat bozulması. Mesela diyelim lezzetli bir yemek insana tat verir. Ama adamın ağzının tadı bozulmuşsa bu yemeğin tadı yok diyor. Yemeğin tadı var ama o tat alamıyor. İbadetten, zikirden zevk, lezzet almak bu insanın normal ilahi fabrika ayarı. İnsan ibadetten zevk alır, lezzet alır. Ama ibadetten nefret eder, zikirden nefret eder hale gelmişse bu bir hastalık hali oluyor. Manevi hastalık. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Bu konuda ayna örneği verilir. Mesela aynanın üzerine toz konduğunda, bir iki toz konsa çok fark etmeyebilir. Ama tozlar konuyor ve hiç de temizlenmiyor ayna. Böyle olduğunda bir iki artık ayna ayna olmaktan çıkar. Baktığınız zaman kendinizi orada göremezsiniz. Ama toz kondu sildiniz, o zaman o ayna yine parlaklığını, şeffaflığını devam ettirir. İnsanın kalbi o ayna gibi, her bir günah kalbe bir toz gibi, siyah bir nokta gibi yerleşiyor. Tevbe istiğfar da bunların silinmesi. Tevbe istiğfarla silindiğinde kalp yine şeffafiyetini, letafetini devam ettiriyor. Ama tevbe istiğfar yoksa Allah korusun o günahlar yığıla yığıla, birike birike artık o kalp fonksiyonunu icra edemiyor. Kalbi selim olmaktan, sağlıklı bir kalp olmaktan çıkıyor. İşte bel ra'na ala gulubihim, sırrı anlaşılsın diyor devamında. Bu ayet-i kerimeden bir bölüm. Onların yapmış oldukları şeyler kalpleri üzerinde bir pas meydana getirdi mealinde. Demek ki kalp paslanabilir. Günahlarla böyle devamlı iç içe oldukça, tövbe istiğfar da yoksa o kalp paslanabilir. Demirin paslanması gibi. Yani demir nemli bir ortamda olduğunda tedbiri de alınmazsa gün geliyor, paslanmış bir hale geliyor ve artık o demir özelliğini de kaybediyor, dağılıp gidiyor. Demek ki kalpte de bu manada paslanma olabiliyor. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsana bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Mesela ana rahmindeki yaratılışımız 9 ay 10 günlük bir dönem. O dönemde وَقَدَ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا, Allah sizi tavırdan tavıra yarattı. Bir tek hücreyken 9 ay 10 günlük zaman zarfında oradan sevimli bir bebek dünyaya geliyor. Nasıl ki o 9 ay 10 günlük dönemde çok farklı tavırlardan geçiyorsa, hayatımız boyunca da diyelim 70 yıl ortalama ömür gibi düşünülse, 70 yıllık ortalama bir ömürde insan çok değişik hallere maruz kalıyor. Ve bu değişik haller, mesela bebekliğin kendine göre bir sevimliliği vardır. Ardından diyelim çocukluk dönemi, kendine göre durumları vardır. Ardından gençlik, gençliğin kendine göre farklı görüntüleri var. Derken olgunluk dönemi, derken yaşlılık dönemi. Bütün bunlar her birisi farklı farklı birer durum. Üzerimizde denenen farklı elbiseler gibi. Hani bir terziyi düşünelim, usta birisi. Birisini yanına alsa, onu model olarak yanına alıyor, ücretini veriyor. Diyelim yevmiyesi 100 lira olsun. Günde 100 liraya onun yanında modellik yapıyor. Böyle bir durumda elbette o terzi onun üzerinde çok değişik elbiseleri deneyecektir. Oturtup kaldıracaktır, değişik vaziyetler verecektir. Diyelim elbisenin birisi çok yakıştı ona. Bu bende kalsın diyemez. Deme hakkına sahip değildir. Çünkü onun vazifesi modellik yapmak. Şimdi bize giydirilen vücut elbisesi, işte bunun bebekliği de var, ihtiyarlığı da var. Diyelim aradaki gençlik dönemi de var. Gençlik dönemini çok beğensek, Ya Rabbi bu bende kalsın, ona izin yok. Yani gençlik ihtiyarlığa doğru gidecek ve işte bir kısmında saç ağaracak, bir kısmında saçlar dökülecek, dişler dökülecek ve hastalıklar olacak. Bu şekilde Allahu Teala farklı farklı modelleri her bir insan üzerinde denemiş oluyor. Yani burada bize düşen görev iyi modellik yapmak, her tavrın gerektirdiği şeyi ifa edebilmek. Nimete mazhar olduk. Hazreti Süleyman gibi orada şükredeceğiz. Diyelim bir musibete maruz kaldık. Orada da Hazreti Eyüp gibi sabredeceğiz. Bu manada yani her birimizin başından çok değişik haller geçiyor. Rezzak ismi açlığı, Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Şafi bize şifa verecek. Şifa vermesi için arada hastalık da olması lazım. Buradaki derslerden birinden hatırlıyorum. Burada değil de başka bir yerde, Fatih'te. Bir abimize demiştim. Abi dedim maşallah delikanlı gibisiniz. Latifeci bir insandı. Dedi gibisi fazla. Ya delikanlıyım diyor. Ve yaşı da 75'ti o zaman. Şöyle bir olay anlattı. Dedi ben dedi çocukluğumda rahatsızlanmıştım. Annem babam beni doktora götürdüler. Bana dedi bana doğrudan bir şey demediler ama diyor anama babama diyor demişler ki sizin oğlanın bir hafta ömrü ya vardır ya yoktur. Dolayısıyla eve götürün de hastane köşelerinde vefat etmesin. Yaşı 75'ti ve maşallah delikanlı gibiydi. Yani bunlar da birer hal oluyor. İnsan böyle çok çetin hastalıklardan da geçebiliyor. Ben şu an 52 yaşındayım. Gençliğimde ihtiyarlığı yaşamıştım. Şöyle yaşadım. Erzurum'dayız. Erzurum mezunuyum, ilahiyat mezunuyum. Bazen buzdolabı gibi oluyor. Eksi 42'yi falan gördük. İşte o soğuk mu aldık nasıl olduysa bir sabah namazında baktım ayakta durmaya mecalim kalmamış. İlk defa oturarak namaz kıldım. Dedim herhalde ihtiyarlıkta böyle oluyor. Yani o zamanlar 22-23 yaşındayım. Ama 22-23 yaşında bile insan ihtiyarlığın bir numunesini kısa bir sürede olsa şöyle bir görebiliyor. 1993-94 öğretim yılında Ankara Çamdere'de öğretmendim. Şubat tatiline memlekete Manisa'ya gidip geldik. Döndüğümde rahatsız oldum. Ve bayağı bir ileri derece bir rahatsızlıktım. Yani kabir adeta görülüyor gibi bir haldi yani. Öyle bir şey. 3-4 gün pek kendimde bile değildim. Sonra elhamdülillah Şafi ismi tecelli etti. Ama hemen bir anda da olmuyor ya. O günleri hatırlıyorum. Mesela çarşıdan eve bir şey götürüyorum. 2 kilo, 3 kilo. Zaman zaman ihtiyarlar gibi dinlenerek götürüyordum. Yani yükü bırakıyordum yere. Bir miktar şöyle nefes alıyor, dinleniyor. Ardından devam ediyordum. Yani bunlar her birisi hepimizin başından geçebilecek durumlar, benzeri durumları yaşayabiliriz. Halden hale, tavırdan tavıra hayatımız yuvarlanıp gidiyor. Şafii ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza Malikül Mülk yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa. Bu çok rahatlatıcı bir ölçü. Mülkün maliki mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani mülk Allah'ındır. Kur'an-ı Kerim bize bu dersi veriyor. Lehul mülk. Lehu mülkü semavati vel art. Bu gibi ayetleriyle göklerin yerin mülkü ona ait. Bizde emaneten duruyor. Böyle olunca Allah kendi verdiği mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. İmam-ı Gazali leyse fil imkan ebdeu mimme kan demiş. Şu imkan aleminde daha harikası yok. Bu tabi bir açıdan bakılınca, yani Allah daha başka türlü yaratamaz mıydı? Yani sanki o kudrete bir sınır getirmek gibi mi hatıra gelebiliyor? O anlamda değil. Yani şu dünya şartlarında en güzeli budur. Ne gibi? Mesela diyelim uçan bir deve. Daha harika görülebilir bize. Uçan deve. Yani çizgi filmlerde falan yapabilirler. Nasrettin Hoca bir defasında demiş. Ey cemaat demiş, Allah deveye kanat vermemekle ne kadar lütfetmiş farkında mısınız? Cemaattan biri demiş ki, hocam ne olacak yani, olsaydı uçardı. Bunda ne var ki? Nasrettin Hoca demiş, düşünün demiş, devenin kanatları olsaydı, havada kuş gibi uçsaydı, ardından da sizin evlerin tepesine konsaydı veya meyve ağaçlarınızın üzerine konsaydı haliniz ne olurdu? Demek ki uçan bir deve hayalimize daha böyle munis gelebilir, güzel gelebilir, daha mükemmel gibi görülebilir. Ama şu dünyanın şartları içinde uçan deve ona yer yok. Yani şu anda çölün şartlarına göre deve yaratılmıştır ve oraya en güzeli de odur. Yani deveye sormuşlar, boyunun neden eğri, nerem doğru ki demiş. Şimdi o eğrilik içinde doğruluk var. Yani deve dediğin öyle olur. Her bir varlık da bunun gibi. Sağlık noktasında da düşünülürse, mesela Allah dileseydi dökülmeyen saç veya ağarmayan saç bize öyle verirdi. Ve o zaman diyelim saç ağarması da olmazdı, saç dökülmesi de olmazdı. Bu daha harika gibi gelir insana. Halbuki bu dünyanın geçiciliğini Allah bunlarla da hatırlatmış oluyor. İşte nasıl ki gece gündüz birbirini takip ediyor, mevsimler birbirini takip ediyor. Baharda her taraf yemyeşil, renkler son derece canlı. Yazda meyveler oluyor ama sonbahar geldiğinde ağaçların yaprakları sararıp soluyor. Oradaki kanun bizde de var. İnsanın da rengi, işte ömrün sonbahar hükmünde olan yaşlılık zamanında sararıp solar ve ona göre de bir takım aksaklıklar kendini göstermeye başlar. Allah-u Teala bunlarla dünyanın faniliğini de insanlara hatırlatmış oluyor. Yani buraya tam gönül bağlamayın. Burada saçınız da dökülecek, dişiniz de dökülecek. Burada icabında bel de bükülecek. Daha neler neler olacak. Ve bu şekilde dünyanın mahiyeti bu. Dünya darul mihen demişler. Yani çile yeri. Dünya bir çile yeri. Ama diğer alem artık yaşlılığın olmadığı, işte diyelim saçın dökülmediği, dişin dökülmediği, belin bükülmediği bir alem olacak. Diğer alemde şu andaki hayallerimizin çok çok fevkinde en güzel şeyler olacak. Orada zıtlar tamamen birbirinden ayrılacak. Ama bu dünyada zıtların cevelengahı var. Beraberce bulunuyorlar. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayatiyeyi yapar. Hayat musibetlerle, hastalıklarla safileşir, süzülür. Yani çile çekmemiş insanlar herhalde ham kalıyor. Ham armut olur ya veya ham ayva düşünelim. Bunların doğru dürüst tadı olmaz ham olduğunda. Yiyemezsiniz zaten. Bir insan eğer bir takım böyle çile tecrübeleri yaşamışsa olgunlaşıyor. Ama her şey Hani el bebek, gül bebek derler ya bazılarla alakalı, bisküvi çocuğu. Hep arzu ettiği şeyler verilmiş, mücadele nedir bilmiyor, çile nedir bilmiyor. Bu gibi insanlar ham kalıyor. Bu açıdan insanın şu dünya hayatında çile çekmesi aslında o bir seyri sülük gibidir. Onu ileriye doğru götüren, manevi terakki ettiren durumlardandır. Benim bu konuda hatırıma şey geliyor. Bu nohut var ya, nohut çok sert. Normalde o halde yiyemezsiniz. Ama önce bu bir ıslatılıyor. Bir gün evvelinden böyle suya konuluyor. Ve diğer gün de tencerede saatlerce pişiriliyor. Epey bir ısı alıyor. Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Ama neticede çok lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor. İşte Allah-u Teala bir takım musibetlerle, çilelerle, sıkıntılı hallerle insanların ham ruhunu yumuşatıyor tabiri caizse. Ve bu şekilde o insanlar terakki etmiş oluyor. Şimdi bazıları işin hikmetini belki çözemediğinden, diyelim bir hastalık veya bir musibet kendisine geldiğinde şunu söyleyebiliyor. Yani Allah haşa bula bula beni mi buldu? Bu niye bana geliyor? Halbuki şunu bilmiş olsa, eşeddün nâsi belâen el enbiyâ, en fazla belaya maruz kalanlar, müptela olanlar, başta peygamberlerdir. Sonra derecesine göre diğer insanlar, işte veliler, emsali insanlar, derecesine göre diğer kimselerdir. Edebiyatta da buna şunu örnek vermişler, çok güzel bir örnek. Debbağ, sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Debbağ derici. Derici böyle deriyi yere vuruyor ve o şekilde derinin kalitesi artıyormuş. Yoksa kendi haline bırakılsa orada bir kalite meydana gelmeyecek. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, yani monoton, rutin bir şekilde, istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade, şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Benim hatırıma şu geliyor burayı okuduğumda. Mesela bir insanın maaşı 3000 lira olsa, buna denilse ki, bundan sonra senin maaşını 6000 lira yapacağız. Ama işte 24 saat boyunca hiç çalışmayacaksın. Ve devamlı işte yatma, istirahat etme tarzında bundan sonraki ömrün böyle geçecek. İlk anda cazip gelebilir. Maaş iki katına çıkıyor. Üstelik çalışmayacaksın. Ama insan birkaç gün böyle bunu hani uygulamış olsa sıkılır, patlayacak hale gelir. Ve der ki maaşımı isterseniz yarıya indirin ama ben çalışacağım. Ve insan orada çalışmayı tercih eder. Hollanda'dan hatırlıyorum. Hollanda'da bir arkadaşımız Türkiye'de siyasal mezunu. Üniversite mezunu olduğu için de rastgele iş veremiyorlar orada. Bundan dolayı biraz işsiz kalmış. 3-4 yıl hiçbir iş yapmadı. Bana ve demişti ki abi dedi öyle sıkıldım öyle sıkıldım ki temizlik işi dahil en basitinden bir iş de bulsam gideceğim çalışacağım. İnsan dedi çalışmayınca paslanıyor adeta dedi. Ve ardından hakikaten bir temizlik işi buldu. Ve orada çalışmaya başladı. Çalışınca kendine geldi. Ve o mücadele içinde hani işleyen demir ışıldar deniliyor ya onun gibi kabiliyetleri tezahür etmeye başladı. Üçüncü vecih, şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Yani dünyayı böyle bilmek bizi rahatlatır. Şu dünya alemi imtihan dünyasıdır. Ve hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerekir. Burada bir kayıt getirdi. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla. Demek ki dine gelen musibetler var, orada sabredilmez. Yani ne gibi? Diyelim İstiklal Harbi yıllarını düşünelim. Yedi düvel tabir edilen İngiliz'i, Fransız'ı vesairesi ülkemizin değişik yerlerini işgal etmiş. Bu bir musibet, çok büyük bir musibet. Ve dine gelen bir musibet. Böyle bir durumda sabredelim denilmez. Böyle bir durumda bütün gücümüzle karşı konulur ve konulmuştur. Yani asıl musibet bu gibi şeyler. Ama insan nezle olur veya zaman zaman bir takım başka musibetler başına gelir. Yani diyelim iflas eder falan, bu gibi şeyler olur. Bunlar diğerine göre küçük musibetler oluyor. Ve bunlar aşılabilecek tarzda musibetler ve sabretmek şartıyla halledilebilecek musibetler oluyor. Üçüncü nükte, bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. İnsanın hayatında böyle lezzetli zamanlar da var. İnsan onları hatırladığında orada ah diyor. Yani nerede o günler? O günler geride kalmış ve üzülüyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Yani eski hayatında çok sıkıntılar çekmişse onları şu an düşündüğünde elhamdülillah diyor. O günler geride kaldı. Çileli günler geride kaldı. Mesela biz Erzurum'da o eksi 42'yi falan yaşadık. Buzdolabı gibi bir şey hakikaten. Ama diyelim o bittikten sonra geriye hatırası kalıyor. Böyle tatlı hatıraları kalıyor. Ve netice güzel oluyor. Bir gün böyle karlar üzerinde gidiyorduk. İktisatta okuyan bir arkadaş, Ali diye bir arkadaş, koluma girdi. Hocam dedi, yerler kaygan. Birimizin ayağı kayacak olursa diğeri tutsun dedi, böyle kol kola gidelim. Ve ardından da şunu söyledi. Dedi, haberlerde zaman zaman duyuyorduk dedi. İşte yollar karlı buzlu olduğundan sürücülerin dikkat etmeleri, yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları tavsiye ediliyordu. Ben dedi maneviyata bunu şöyle tatbik ediyorum. Ahir zaman manen kış bir mevsim. Kaygan. Ve insanlar kayıyor. Günahlara doğru, helakete, dalalete doğru kayıyorlar. İşte böyle yani zincir kaymaktan kurtarıyor ya, cemaat halinde olmak zincirle kenetlenmek gibi. O bizi kaymaktan kurtarır. Kayabilecek durumda olanlar var. Onlara bir takoz koymak lazım. Yani zincir, takoz, böyle takozla aman dikkat et diye böyle hatırlatmak lazım. Düşmüş olanlar da var. Onlar için de çekme halatı. Yani düşmüş olanlar, kahvaneye düşmüş olanlar var, meyhaneye düşmüş olanlar var, başka berbat yerlere düşmüş olanlar var. Onlara da böyle çekme halatı, çekme halatlarıyla onları oradan çekmek ve kurtarmak lazım. Bugün burada öğrendim. Mesela uyuşturucuya alışmış olanları kurtarmak için herhalde bir kurtarma timi kurulmuş. Yani bir başlangıç olarak bu konuda işte arkadaşlar çalışacaklar. Çok güzel, takdire şayan bir durum. Ve muvaffak olunduğunda bu başka yerlere de örnek olacaktır. Başkalarının da kurtarılması için daha külli faaliyetler gerçekleştirilecektir. İşte bu karların bir hatırası mesela. Diyelim öyle bir kar ortamında gitmesek bende bu hatıra olmayabilirdi. Ama geriye tatlı bir hatıra kalmış. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder, elhamdülillah ala külli hal sivel küfrü ve dalal demesi iktiza eder. Yani küfür ve dalalet dışında her hale elhamdülillah. Tabi her hale insan elhamdülillah diyebilir mi? Risalelerde buna da şöyle bir ölçü verilmiş. İnsan nimette kendinden aşağı durumda olanlara bakarsa, hizmette de, müsbet şeylerde daha yukarıda olanlara bakarsa isabetli hareket etmiş olur. Ve herkes kendinden daha aşağı durumda olanları görebilir. Şeyh Sadi şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki, ayakkabılarım su alıyor diye üzülüyordum. Ama diyor baktım bir dilenci ayakları yoktu diyor. Şimdi ayakkabının olmayışı evet elbette sıkıntılı bir durumdur. Bir musibettir. Ama daha berbatı var mı? Daha berbatı da var. Daha kötüsü de var mı? Var. Bu şekilde hani beterin beteri var deniliyor ya. İnsan nimet noktasında daha aşağı durumda olanlara baktığında haline şükreder. Bu noktada elhamdülillah ala külli hal bunu rahatlıkla söyleyebilir. Ama sivel küfrü ve dalal, küfür ve dalalet dışında. Yani insan küfür içinde veya dalalet içindeyse elhamdülillah demez. Demesi uygun da düşmez zaten. O da ayrı bir küfür ve dalalet olur. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet musibet zamanı uzundur. Fakat örf-i nas'ta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil. Belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Benim hatırıma şu geliyor. Ben bir köydenim, Manisa'nın Gördes ilçesinin köyünden. Kendi köyümden hatırlıyorum. Köydeki insanların çok sade bir hayatı var. Evden tarlaya, tarladan eve ve günler rutin birbirine benziyor. Ve köy hayatında anlatacakları çok da fazla bir şey yok. Tabii bu televizyonlar yaygınlaşmazdan önce diyeyim, ona göre konuşayım. Şu anda televizyonlarla her şeyden haberleri oluyor. Ama eski köyün kendi halinde çok da fazla bir renklilik yoktu. Dünyadan haberleri de yoktu. Ve bakıyordum, böyle köyün erkekleri genelde askerlik hatıraları anlatıyor. Düşündüm, yani köyde 300-500 kişi var. Ve çok rutin, monoton bir hayat var. Ama askerde 5000 kişi var. Ve orada hareketli bir hayat. Ve çok değişik kişilerle tanışıyorlar. Böyle olunca da anlatacak hatıraları oluyor. Demek ki yani her ne kadar böyle sade bir hayat tamam iyi gibi ama diğerinin o sıkıntıları da beraberinde çok hatıraları getiriyor. Şu anda hepimiz kendi hayat filmimizde başrol oyuncusu durumundayız. Dolayısıyla bir takım o musibetler, sıkıntılar, değişik haller bunlar diğer aleme de beka arşivlerine gönderiliyor. Hayatımız tamamen monoton geçmiş olsa diğer alemde seyredilecek pek fazla bir şey olmaz. Ama sıra dışı çok şeyler de var. Hepimizin hayatında var. Bunlar böyle hayata bir renklilik ve kalite getiriyor. İkinci mesele, maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir, bir manevi musibeti dahi netice verir, ona istinat eder, devam eder. Evhamlılık diyorlar buna. Yani bazılarında evhamlılık var. Ve musibetleri gözünde çok büyütüyor. Yani küçücük bir şey ama onun nazarında büyüyor da büyüyor. Yani bir çakıl taşını adeta Ağrı Dağı gibi koca bir dağ haline getiriyor. Halbuki büyük gördükçe büyüyor, küçük gördükçe küçülüyor. Aynı musibete maruz iki kimse, bunlardan birisi adeta yıkılıyor, böyle mahvü perişan oluyor. Ama diğeri tam bir tevekkülle karşılıyor, yıkılmadan yoluna devam ediyor. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit şöyle demiştim. Bırak biçare feryadı, bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Yani ey biçare, feryadı bırak, belaya karşı tevekkül et. Feryat etmek bela üstüne beladır, hata üstüne hatadır. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bela kimden geliyor, onu buldunsa, artık o bela olmaktan çıkar, bir safaya dönüşür ve Allah'tan bir ihsana dönüşür. Bir ata halini alır. Ata, ihsan anlamında. Hatta hadiste doğrudan geçiyor. El emradu hedaya minallah. Hastalıklar Allah'tan bir hediyedir. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Yani bela kimden geliyor bunu bulmamışsan bütün dünya cefa üstüne cefa, fena üstüne fena olur. Ve o bela gerçekten bela olur o zaman. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebettül. Çok harika bir ifade bu. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebettül. Yani belaya karşı, musibete karşı tevekkül ile biz gülebilmişsek, tebessüm edebilmişsek, artık o da bizim yüzümüze güler, bela olmaktan çıkar. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner, adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. İnternette görmüştüm. Böyle papazlardan birisi kiliseyi sorguluyor. Kilisenin böyle meselelere bakışını sorguluyor. Ve şunu anlatıyor. Ben kısa ifade edeceğim. Diyor ki işte Endonezya'da tsunami oldu. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Ben diyor o gün o hafta pazar ayini için vaazımı yapacağım zaman kilisede doğrusu Allah'ın merhametini anlatamadım diyor. Merhametli bir Allah tsunami gibi bir felaketi insanlara neden veriyor? İşte I don't know diye bunu tekrarlıyor devamlı. Bilmiyorum diyor. Ardından tehlikeli ifadeler söylüyor. Tsunami gibi felaketler Allah'a rağmen mi oluyor? Onun iradesi dışında mı oluyor? Yani bu insanı küfre götürecek bir ifade. Yani onun iradesi dışında oluyorsa haşa bir zafiyet olur. Allah'ın mutlak kudretine muhalif bir durum. Yoksa onun izni dahilinde mi oluyor? İzni dahilinde olunca böyle bir şeye nasıl izin veriyor? İşte I don't know diye devam ediyor böyle. Bilmiyorum diyor. Ben onu dinledim. 20 dakikalık falan bir konuşma. Yani baktım. Buradaki bugün okuduğumuz hakikatlere bu adamın çok cidden ihtiyacı var. Ya yani papaz olmuş. Belki iyi bir tahsilde elde etmiş olabilir. Ama bu problemin içinden çıkamamış. Ama gerek burası, gerek daha bazı yerler var, 25. lema gibi veya 18. sözde ahsene külle şeyin halaga, Allah yarattığı her şeyi güzel yarattı. Oranın açıklaması gibi yerler var. İşte her şeyde güzellik ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Bazı şeyler zahirde güzel değil ama güzele hizmet eden şey netice itibariyle o da güzel oluyor. Güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. اِنَّمَ الْاَشْيَا تُورَفُ بِاَزْدَادِهَا Her şey zıttıyla bilinir. Eğer o zıtları olmasa güzelliklerin farkına da varılamayacak. Sonra dünyanın mahiyeti. Ya bu şuna benzer adeta. Yani askerde neden eğitim yaptırılıyor? Yazık değil mi? Yat, sürün, bu gibi şeyler. Yazık değil mi? İşte yazık değil mi demek gibi bir şey. Askerlik eğitimi onu gerektirir. Kışla şartları onu gerektirir. Dünyada bir talim ve talimgahsa insan burada bir çile sürecinden de geçecek. Yani şu dünya hayatı toz pembe bir hayat değil. Bu hayatta evet sağlık var, afiyet var ama bunun yanında hastalık da var, musibetler de var. Ve sağlıktan insan fevkalade istifade eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin diyor hali ne güzeldir. Allah'tan nimete mazhar olur, şükreder, sevap kazanır. Başına bir bela gelir, musibet gelir, o zaman sabreder, yine sevap kazanır diyor. Yani demek ki hayattaki artı eksiği gibi görülebilen ne kadar farklı şeyler varsa bunların her birinden sevap kazanmak mümkündür. Ve bu şekilde baktığımızda da hayat bir anlam kazanıyor. Yani hayatın zaten güzellikleri var ama güzel görülmeyen şeyleri onlar da güzele hizmet ettiği için güzelleşiyor, güzel hükmüne geçiyor. Lillahi'l-Fatiha.